Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, editör masasına hoş geldiniz. Bu akşam Cengiz Aktar'la birlikteyiz. Türkiye beklendiği üzere Doğu Akdeniz ve Ege'de sakin kalamadı. Dağlık Karabağ'da Putin'in müdahalesi sonucu bir geri adım atmak, istediği amaca ulaşamamak gibi bir gerçeklikle karşılaşınca ve Çavuşoğlu'nun iddialarının aksine kendine masada da yer bulamayınca Rusya'nın itirazıyla, Ermenistan'ın da tabii ki, tek bu sefer Akdeniz'e döndü. İşte bizim akşam gece gireceğimiz Pierini'nin de vurguladığı üzere içerideki büyük çöküşü gizlemek amacıyla olsa büyük ihtimalle, bir de kendine aşırı güvenden belki de Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor. Ama bu sefer de beklemediği bir şey oldu. AB dönem başkanı Almanya bugüne kadar Türkiye'yi hep pohpohluyordu. Çok sert çıktı. Yani hem bir gün önce Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hem bugün de Dışişleri Bakanlığı'nın Lefkoşe'de yaptığı açıklamalar yenilir yutulur değil. AB ve Almanya'nın Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında olduğunu net bir dille açıkladı. Hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde. Ankara'yı hoş tutmak gibi bir girişimde bulunmadı ve Ankara'yı ziyaret zincirine dahil etmedi. Sadece Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Benzer sert bir açıklama, planlı provokasyon, hesaplı bir provokasyon tarzında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İşin ilginç yanı, saray medyasının gerek Almanya'nın bu sert tepkisini görmezden gelmesi, gerekse Amerika'nın açıklamasını yumuşatarak veriyor olması. Ama görünen o ki Türkiye Kavkaslar, Libya ve Suriye'de Rusya tarafından, Akdeniz'de Suriye'de Amerika tarafından ve Avrupa Birliği tarafından oyun alanı giderek daraltılan bir saldırgan ülke konumuna geliyor. Neler beklemeliyiz bu gelişmenin ardından? İkinize de sorum. Yani Türkiye yine geri adım mı atacak, yoksa bu gerilimi tırmandırmak ve Saddam'ın Kuveyt'e yaptığı gibi bir savaşla mı noktalandırmak?
Ben kısaca genel tabloyu vereyim, ondan sonra sözü Cengiz'e bırakalım detaylara girmesi için. Ya işler karışıyor Ergun. Yani ve alan gittikçe daralıyor. Her geçen gün Türkiye'nin militarize dış politikasının alanında daralmalar, yeni inşa edilen duvarlar, blokajlar görüyoruz. Bu blokaj hadisesi önemli çünkü az önce sen de anlattın. Çok farklı yerlerden geliyor bu ve giderek de bir tecride doğru, yani bir rejim tecridine doğru bir yöneliş var. Bunun işaretleri çok kuvvetli. Rusya'ya işaret edeyim. Anlaşıldığı kadarıyla Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Shoigu dün Hulusi Akar'la konuşmuş ve öyle anlaşılıyor ki gayet tırnak içerisinde net bir dille cihatçıları bölgeden çekin demiş. Bu Rusya'nın o açıklamasına, resmi açıklamasına tam olarak yansımıyor ama orada kullanılan dilden çıkan sonuç bu. Dolayısıyla yani burada bir sıkışma var. Rusya zaten lideri Putin 17 Ağustos'tan beri hatırlayacaksınız Erdoğan'la görüşmüyor. Ve öyle anlaşılıyor ki bugün biraz nabız yoklaması yaptığımızda Rusya medyasında giderek artan bir anti Erdoğan-Bahçeli söylemi var. Bu önemli, not edilmesi gereken bir şey. Diğerlerine de sen değindin zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bugünkü karşı çıkış öyle kolay kolay dış politika bilenler tarafından da ifade edileceği gibi yenilir yutulur bir şey değil. Yani hesaplı, hesaplanmış bir provokasyon, bundan vazgeçin diyen bir müttefik var. 70 yıllık, 75 yıllık bir müttefik. Bu öyle kolay kullanılan bir şey değil. Bunun gerisinde zaten şimdi belki Cengiz anlatacaktır. Arap Birliği'nin tavrı malum. Orada bir blokaj var.
Ekonomik boykot başladı.
Ve işte genel tablo içerisinde işte Pierini'nin ifade ettiği, çizdiği çerçeve içerisinde giderek içeride de belki sıkışan, sıkıştıkça da daha çok belki hırçınlaşma dozu artacak olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Cengiz.
Vallahi ikiniz de gereken her şeyi söylediniz, gayet güzel özetlediniz meseleyi, öyle tabii. Şimdi biraz tahlil yapmak gerekebilir belki bunun üzerine, söyledikleriniz veriler üzerine yani. Bir kere bu içeride zor durumda olan, zor duruma düşen Erdoğan'ın bir dış başarıya ihtiyacı var hikayesini ben satın almıyorum. Yani böyle bir şey yok. Yani Türkiye'deki insanların Azerbaycan'ın coğrafyada nerede olduğunu bildiğinden şüpheliyim yani.
Dolayısıyla, evet, ama medyacıların onu nasıl sattığına bağlı.
Ya muhakkak, ama yani tamam öyle mi, biz orada kazanıyormuşuz, o zaman biz karnımız doydu, çok mutluyuz. Böyle bir şeylik yok yani, böyle bir otomatik bir çıkarsama yapmak mümkün değil bence. Yani Erdoğan Erdoğan zaten, işte ne alıyorsa alıyor zaten, seçim meçim de olacağı yok. O yüzden yani efendim içerideki zor durumu dışarıdaki, dışarıda bir şey olduğu yok ki. Yani dışarıda bir şey kazandığı, bir kazansa, dışarıda bir şey kazansa tamam. Ha peki, ha onu satıyor diyeceğim. Dışarıda bir şey kazanmıyor ki. İşte ikiniz de anlattınız. Her yerde kaybediyor. Ve her yerde dolayısıyla yani bu o ilişki, iç politika dış politika ilişkisi maalesef anlamlı bir ilişki değil. İkincisi, bu altını çizdiğiniz bundan sonra nereye gidecek? Ergun'un sorusuydu. Yani buradan nereye gider? Geri mi adım atar mı falan? Ben geri adım atabilecek kapasitede olduklarını düşünmüyorum artık. Yani burada bir tamamen çığırından çıkmış, tam gaz duvara doğru giden bir idare var. Ya yani onun adına idare diyebilirsek tabii. Tamamen günü gününe kararlar alınıyor. Hırçınlık dozu her gün artıyor. Hata dozu da dolayısıyla her gün artıyor. Ve bütün dünya tarafından tecrit edilmiş. Ama o tecrite verecek cevabı olmayan, çünkü öyle bir kapasitesi olmayan bir sistemden, bir rejimden bahsediyoruz. Adam yok ki. 8 tane adam var. Onlar karar alıyor zaten. Hepsi de erkek zaten anladığımız kadarıyla. Ya yani orada bir ümmi bir güruh var. Ne yapalım abi bugün falan. Yani bu bakkal hesabı gibi. Bugün ne yapacağız? Buna ne diyelim falan diye böyle bir tamamen lumpen, dünya gerçeklerinden kopuk bir şey, geçenlerde bir şey çıktı. Yani dünyada gerçeklikten kopuk 3 tane ülke var. Biri Meksika, biri Tayland, biri de Türkiye. Yani
Brezilya da var biraz.
Olabilir. Yani korkunç bir şey. Yani bu Türkiye'deki insanların gerçek diye bildikleriyle gerçekler arasında dağlarca fark var. Dolayısıyla yani bunun artık Erdoğan bunu yaptı, şunu kazandı, bu ona göre içeride sattı falan, bunun bir manası yok. İki, tekrar ediyorum, bu artık bu kontrolden çıkmış bir zıvanadan çıkmış, kontrolden çıkmış.
Öyle sorayım şimdi. Oruç Reis'i gönderdi. Avrupa Birliği, Almanya dönem başkanı sert. Bu sertliği sadece sözde kalmayacak herhalde. Yani Fransa şu anda geri çekilmiş, sadece Dışişleri Bakanlığı açıklaması var. Yakında bir zirve var mı?
Var tabii. Hafta sonunda Avrupa Birliği Konseyi var. Tabii konsey var. 16. Perşembe öğleden sonra başlıyor. Cuma günü esas kararlar alınacak. Şimdi o gündeminde yok. Bu yani Türkiye'nin çünkü yani Türkiye'nin artık neredeyse kalıcı gündem maddesi haline geldi. Dünyada ve Avrupa'da ve her yerde. Herhalde bir şekilde Fransa, Avusturya, belki dönem başkanı Almanya, çünkü hakikaten hiç olmadığı kadar sert beyanlar, altını çizdiniz ikiniz de, da bulundu Heiko Maas ve Siebert, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Yani bu şeye kadar gider mi? Yani gümrük birliğini askıya almaya veya herhangi çok da dişe dokunur bir yaptırıma doğru gider mi? Belli olmaz, gidebilir yani. Çünkü burada çok önemli bir eşik aşıldı bence. Çünkü bugün konuşanlar, Avrupa tarafından konuşanlar, Türkiye'nin ne kullandıkları ifadeyi unuttum şimdi ama yani bir katakulli, yani bir provokasyon lafları kullanıldı mesela. Türkiye provoke ediyor dendi. Yani bu oyundan vazgeçmesi lazım dendi. Bunlar çok ağır laflar yani.
Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması, evet.
Evet. Yani şey de öyle ama Almanya da öyle. Yani bu provokatif hamlelerden vazgeçmesi lazım diyor. Almanya'dan hiç duymadığımız laflar bunlar. Fransa'ya evet.
Cengiz, bir şey soracağım sana. Şimdi hep şu soru sorulmaya başlandı. Yani bu büyük bir askeri harcama modeline dayanan bir, yani bölgeyi işte genişleme, yayılma hamleleri, işte Doğu Akdeniz'de şuydu buydu, Suriye'ydi, Azerbaycan'dı filan. Dikkatimi çeken bir şey var. Felix Schmidt Ebert Vakfı'nın Türkiye temsilcisiyle yapılmış bir mülakat var. Şu soruyu soruyoruz ya hep, yani bu nereye kadar gidebilir? Ne kadar sürdürülebilir ekonomik olarak? Türkiye ne kadar sürdürebilir? Diyor ki ilginç bir şekilde, ekonominin öyle uçurumun kenarında olduğu Türkiye'de öyle doğru bir şey değil diyor. Çünkü 2019'da hükümetin borcu gayri safi milli hasılanın sadece 1/3 diyor. Yani bu çok bir şey değil diyor. Yani şunu demeye de getiriyor olabilir. Bu sürdürülebilir bir militarize, askeri, dış politika.
Söylemediği bir şey var yalnız. Söylemediği bir şey var. Şimdi Türkiye bir kere fahiş fiyatlara borçlanıyor. Yani inanılmaz, yani geri ödeyemeyecek şekilde çok yüksek faizlerle borçlanıyor.
6,5-7,5
Tabii 7, yani Libor artı bilmem ne, yani dünyada bu kadar ballı tahvil hiçbir yerde kalmadı. İkincisi, Türkiye'nin ödeme kapasitesinin ne olduğu belli. 3 yıllık 5 yıllık tahviller, bunu günün birinde bunu ödemek gerekecek. Yani 2011'deki Yunanistan modeline doğru gidiyor Türkiye esasen. Türkiye'nin kamu dış borcu düşük, evet doğru, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, ama bir, çok pahalıya fahiş fiyatlara bu borçlanıyor, iki, borcunu ödeyebilmesi için borçlanması gerekiyor. Yani o bir, orada da bir kısır döngü içerisine girmiş vaziyette. Friedrich Ebert'in temsilcisinin atladığı nokta orası. Hmm. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani o bir ekonomi...
Bir de kamu borcu da yükseliyor zaten.
Elbette, ama bir o tek zaten ellerindeki kaynak oydu. Yani kamu borçlanmasıydı. Ona dayanıyorlar. Şimdi bu üreten bir ülke olsa, yani borcunu ödeyebilecek kapasitede bir ülke olsa sorun yok. Günü geldiğinde ödeyecektir. Hayır, öyle bir şey yok ki. Bir şey ürettiği yok ki. Sattığı da yok. Zaten dünyanın hali ortada. Bütün ekonomiler yerlerde sürünüyor. Türkiye'nin ihracatı tamamen yani geçen seneye oranla, 2019'a oranla çok düşük çıkacak herhalde ticaret hacmi bu sene Avrupa Birliği ile ağırlıklı olarak. Mesela 138'di geçen sene çöktü. Milyar. Tabii 138 milyar. 100-110 falan çıksa öp başına koy yani. Yani Türkiye'nin ödeyecek parası yok. Yani dışarıdan borçlanarak yaşayan bir ülke. Yani bu bütün bu savaşlar, cepheler, ya insanoğlunun en pahalı faaliyeti savaştır ya. Yani bu hep unutuluyor ve burada yani bu bütün bu bugüne kadar yaptıkları savaşlar, şöyle bir gözden geçirin. Irak, Suriye, Libya, hep Azerbaycan, işte 3 tane SİHA'sı satıyor. Onunla ne olacak? Yani bütün bunların hepsi masraf. Hepsi masraf. Hepsi
ama bütçeye yazılıyor. Suriye ve Irak hariç hepsini, anladığım kadarıyla Azerbaycan ve Libya'yı, hem Libya hükümetine, bunu da Azerilere finanse ettirdi. Yani Türkiye'ye yönelik bir maliyeti yok onların. Bir de Libya'dan 16 milyar dolar ekstra aldı onun üstüne.
Aldım diyor. Bankadaki, Libya'da Merkez Bankası'nın parasını iç ettiler. Öyle anlaşılıyor. Merkez Bankası'na yatırdılar. Öyle bir takım katakuller, ama yani hasılı kelam şunu söylemek istiyorum. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunun içerisi dışarısı falan yok artık. Bugünün birinde zaten duvar duvara çarpmış vaziyette bana sorarsanız. Yani bugünkü bu Anna Lindh'le yapılan, yani bu görülmüş şey değil. Yani bugünkü basın toplantısında söylenilen laflar İsveç Dışişleri Bakanı'na. Kadın diyor ki ben sizin misafirinizim diyor. Yani burada polemiğe girmem diyor. Ve misafirin nasıl davrandığını bilmiyorsun demeye getiriyor yani. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsun.
İngilizceyi de bilmiyorsun.
Rezalet
yani.
Rezalet.
Hayır, dildeki lumpenleşme zaten şeylerde ortaya çıkmıştı. Kim dökümünü yapmıştı son iki haftadır. Her şeye yok hükmündedir, yok hükmündedir diyerek çok sert, hatta hiç dışişleri geleneğine de yakışmayan bir terminolojiyle tuhaf tuhaf terimler ekleyerek iş yapan bir yarı yarıya paralize felç haline gelmiş bir Dışişleri Bakanlığı var. Bu lümpenleşme zaten tepeden aşağı yansır. Yani yukarıdan aşağıya olduğu gibi yansır. Bugünkü manzara hakikaten içler acısıydı. Yani o kullanılan dilin ancak sokakta, kıraathanelerde böyle sinirlenildiği zaman kullanılan dille pek bir farkı yok. Üstelik yani karşında bir hanım var. Sen bir erkeksin. Bir de o var.
Bütün bu söylediklerimiz, yani bütün işte ayrıntısıyla, tahliliyle şu bu falan bir haydut devlete işaret ediyor. Yani Türkiye artık bir haydut devlet, yani adını koyalım. Yani burada
bunu soracağım Cengiz. Şabire bu vize serbestisi falan seslendiriliyor ama AKP ve yandaşları için bir vize sorunu yok. Gazetecilere, iş adamlarına, ihracatçılara, memurların hepsine yeşil pasaport veriyor ve bunların hepsi Avrupa Birliği'ne vizeden muaf olarak gidebiliyorlar. Bu tip önlemler gündeme gelebilir mi Gümrük Birliği'nin askıya?
Bir gelebilir, ikincisi artık yeşil pasaportlar eskisi gibi ellerini kollarını sallayarak gidemiyorlar Avrupa'ya, biliyorsunuz. Orada korona bir değişiklikler. Tabii korona bağlantılı. Eskisi gibi değil yani. Eskisi gibi değil.
Ama
yok.
Korona biterse gene gidecekler.
Evet.
Yok önce bir
de özel gerekçelerle, yani işte ne bileyim ölümdü filan, şuna benzer şeyler.
Eskisi gibi değil ama bir de şu var, yani her yeşil pasaportlu da elini kolunu sallayarak gidemiyor çünkü uçağa binemiyor. Yani böyle bir de, yani aslında Türkiyeliler Türkiye'ye hapsolmuş vaziyette, unutmayalım yani.
Evet.
Peki şimdi bu Oruç reisi geri çekmezse Yunanistan'la görüşmeler başlamayacak. Zaten bu Yunanistan'ın arzuladığı da bir şey. Yani çok oturup Türkiye'yle görüşme yapmaya da bayılacak durumda değil. Ne olacak yani, sonuç itibariyle Avrupa Birliği ile bir sorun bu. Yani ne böyle devamlı Türkiye girip tartışmalı alanlarda sondaj faaliyeti yaparsa Avrupa Birliği'nin itibarı, gücü, yaptırımı zedeleniyor olacak. Yani kıymeti harbiyesi olmayan bir birliğe dönüşecek Türkiye.
Vallahi Ergun, bana sahip öyle geliyor ki 12-13 Ekim 2020 itibariyle Avrupa Birliği içerisinde aman Türkiye'yi çok fazla köşeye sıkıştırmayalım, yatıştıralım, Türkiye ile irtibatı kaybetmeyelim diyen grupta kalıcı bir kırılma oldu. Yani bu kolay kolay telafi edilebilecek bir şey değil.
Tahmini mümkün gözükmüyor bunun, diyorsun.
Bana yani öyle geliyor. Almanya tabii bu grubun başını çeken ülke. Ve burada bir yeni bir şey oldu. Yani bunun üstesinden kolay kolay gelemezler. Ankara'dakiler. Çünkü yani ne kadar ciddiyetsiz olduklarını gösterdiler. Çünkü sonuçta Avrupa Birliği tarafı, ha tamam bir adım attın, biz de seni destekliyoruz. Dolayısıyla yürüyoruz. Yani bir diyalog. Hop onu tersine çevirdiler. Yani
senin sözüne güvenmek istiyoruz dediler.
Tabii. Yani dolayısıyla burada bir çok ciddi bir kırılma oldu. Onun farkında olduklarını hiç sanmıyorum Ankara'dakilerin ve bunun arkası
gelir. Da belki umurlarında değildir artık.
Bilmiyorum. Yani bu burada artık bir hakikaten yani o nobranlığın, o küstahlığın, o cehaletin verdiği bir tuhaf bir özgüven var artık, biliyor musunuz? Yani o Annalind konuşmasında
Annalind'de öldürülen dışişleri. Evet. İsimleri çok benziyor. Anlinde.
Linde ile yapılan basın toplantısında da görünüyordu. Yani bu başka bir şey oldu ve herhalde Avrupalılar artık bu adamlarla ya biz hakikaten hiçbir şey yapmamız mümkün değil şeyine geldiler, noktasına geldiler gibime geliyor. Yunanistan'la yani ikili ilişkilerde ise evet.
Şeyi anlatıyor Ankara'daki gazeteci arkadaşlar, yani Çavuşoğlu'nun ikili görüşmelerde de çok kaba ve saldırgan bir üslubu oldu. Süleyman Soylu'nun ise Batılılarla ikili ilişkilerde gayet medeni bir dil tutturabildiğinin altını çiziyorlar. Yani burada Çavuşoğlu kimin sözcülüğünü yapıyorsa, ya Erdoğan'ın ya askeriyenin, giderek Türkiye'yi yalnızlaştıran bir çizgide. Yani bu Erdoğan-Bahçeli rejiminin politikası mı Ege, yoksa arkada bir asker grubunun dayatması var mı Türkiye'ye?
Herhalde var, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani burada bir evet, yani Türkiye'deki o ulusolcu ve ulusağcı dediğin benim radikal kesimler Türkiye'nin dış politikasını yönetiyor aslında. Yani askeriye. Yani bu Oruç Reis konusunda iyice ortaya çıktı o bence. Yani ve diğerleri tabii şey, Barbaros, şusu buzu, hepsi oralarda dolanıyor bir yerlerde zaten. Fakat bence bu kafamızdaki soru işaretleri, bütün bu ne olacak soruları falan, bence bu önümüzdeki pazar günü Ersin Tatar'ın muhtemel seçimiyle birlikte yepyeni ve çok daha kritik bir aşamaya intikal edecek gibime geliyor. Yani ondan sonra artık bunu yani tutmak mümkün olmayacak. Çünkü bu ilhaka falan...
Ben herkesin aksine Ersin Tatar mı kazanacak diyorsun?
Ben Ersin sanki... Tatar'ın kazandırılacağını... Yok, kazanmayacak tabii de, kazandırılacak. Yani
Erdoğan'ın seçimi gibi.
Tabii.
Yani senin tahminin Ersin Tatar'ın buradan muzaffer çıkacağı yolunda. Bu.
Vallahi şöyle, yani kazara Mustafa Akıncı kazanırsa, ki normal olarak onun kazanması gerekiyor zaten, ama... onu yaşatmazlar yani. Mustafa Akıncı'nın arkasında bir parti de yok zaten. Unutmayın. Yani Mustafa Akıncı kendi başına bir adam. Dolayısıyla yani o verilen mesajlar da o zaten. Sen bu işi bırak artık mesajları verilmiş ya, kendisi açıkladı zaten birinci turdan önce. Yani iş bence oraya doğru gidiyor. Ersin Tatar seçildikten sonra da artık yürü ya kulum, Hatay benzeri bir ilhaka doğru gidebilir iş. Ondan sonra artık yok Naftex'e, Maftex'e ihtiyacı kalmayacak. Zaten oranın sahibi olacak yani.
Benim vurgulamak istediğim iki şey var Cengiz ve Ergun. Bir tanesi, hani hep konuşuyoruz ya, Erdoğan aslında hep böyle sert giden ama sonunda bir yerde birisinden höt sesi duyduğu vakit geri adım atabilen birisi. Yani böyle bir pragmatizmi var.
İdi.
Rusya jet olayında yaşadık bunu, yani Rusya'nın düşmesi olayında. Efendim?
İdi.
Şimdi hayır, bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani burada yine böyle bir ihtimal olabilir. Hakikaten çok böyle masif blok halinde bir karşı çıkış hissederse. Fakat Bahçeli'nin böyle bir niyeti yok. Yani Bahçeli'nin umurunda değil Erdoğan'ın geri adım atmaya kalkışması veya kalkışmaması. Bahçeli'nin aslında Erdoğan-Trump ilişkileri de çok umurunda değil gibi gözüküyor. O bildiği yolda, bildiği söylemle devam ediyor. Birincisi bu. İkincisi... Bence asıl endişe duyulması gereken şey, şöyle bir denklem oluştu Türkiye'de, Ankara'da. Otokratik bir yapı var. Bu otokratik yapı siyaset, yani çoğulcu siyaseti tamamen paralize etmiş, bir kısmını imha etmiş, kilitlemiş durumda. Meclis diye bir şey yok orta yerde. Sadece meclisçilik oynayan bir muhalefet var. Bu otokratik yapı, bugün yine gördük işte Anayasa Mahkemesi'ni reddetti.
Artık buna otokratikten daha fazla bir şey demek lazım.
İsim yani, verirseniz siz onu öyle söyleyin de ben tamamlayayım. Yani otokratik yapı bir kere bir tarafında bu var. Yani siyaseti ve yargıyı kilitleyen. Diğer tarafında da bugünkü Bahçeli-Erdoğan bir bileşimi, bir nevi aşırı milliyetçilik ya da ofansif milliyetçilikle İslamcılığı birleştiren bir şey. Yani bu karışımdan, bu bulamaçtan her an savaş çıkabilir. Çünkü bu varlık nedeni bu. Yani bana öyle geliyor.
Şey ilave etmek eninde istiyorum buraya.
Bir küçük ölçekli, orta ölçekli bir savaşla karşı karşıya gelebiliriz.
Olabilir. Yalnız Orada Yavuz'un Bahçeli Erdoğan farkını anlatırken yani görünen o çünkü haklı söylediğinde ama bir de görünmeyen bir Bahçeliler var ortada. Özellikle dış politika konusunda. Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu. Onların Devlet Bahçeli'den bir farkı yok ki.
Bir de amiraller var konusunda. Tabii. İşçi Partisi.
Ha, tabii hayır siyasetten bahsediyorum. Ha, Doğu Perinçek falan onlar da dahil ama yani Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu son tahlilde tamamen Devlet Bahçeli gibi konuşan insanlar yani siyasetçiler. Adını koyalım. Yani burada şark etme durumunda olan insan hakikaten yalnız yani eğer varsa öyle birisi Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Dolayısıyla yani Türkiye hakikaten binmiş bir alamete yani o kıyametin içinde öyle at koşturuyor şu sırada. Yani Tayyip Erdoğan yani, hiçbir gücü yok. Yani Tayyip Erdoğan
geriyi çekse geri ne olur? Yani nasıl? Kimsenin umuru değil Türkiye'de. Oruç Gemi reis gitti sessizce geri getirir. Yani haberi bile olmaz milletin işte.
Vallahi onun
düğmeni bozuldu der, şey der.
Niye biz onun haberini veririz canım.
Ya o ahval verir ama Yeni Şafak da karşı. Yani Yeni Şafak da karşı, Sabah da karşı bakmayın. Yani dolayısıyla şey orada artık o yüzden yani kontrol edemediği bir dinamiğin içine girmiş vaziyette Tayyip Erdoğan.
Evet.
Ya bu tamamen ipleri elinden kaçırmış vaziyette yapamaz. Ya zaten yapsaydı ve yapabilseydi Ergun, yapabilseydi bir daha dün geri yollamazdı veya bugün Oruç Reis'i geri yollamazdı. Demek ki yapamıyor. Ya başka bir o dinamik şimdi, artık onu alıp sürüklüyor, götürüyor yani.
Bir burgaç gibi yani böyle bir türbülans.
Tabii canım. Suriye'de bir şey yapmaya çalışıyordu ama bu Rusya krizi ve Rusya'dan onay alması de, mümkün değil.
Ya daha Amerika'nın daha fazla krizi de yok ki daha az krize ihtiyacı var.
Yani Kobane'ye bir hamle yapma girişiminde bulunabilir ama anladığım kadarıyla Amerikalılar orada da bir varlıklarını güçlendiriyorlar şu anda. Amerika'ya rağmen yapabilir mi Kobane'de bir şey?
Yapamaz. Yapamaz çünkü orayı no fly zone, Kobane üstünü no fly zone ilan eder Amerika Birleşik Devletleri. Kimse giremez o Kobane'nin üzerine. Ha şunu yapar, Ceylanpınar'dan top ateşi, öyle şeyler yapar. Ama yani şu var bakın yani bu şu son hafta özellikle bu Azerbaycan meselesiyle alakalı olarak yani ve bu Oruç Reis falan hepsi üstüne biniyor bunların. Yani artık öyle bir algı oluştu ki dünyada. Yani bunu tersine çevirmesi Türkiye'deki rejimin falan hiç kolay değil bence Ergun Yavuz. Yani hiç kolay değil. Yani bu bambaşka bir algı ulaştı. Bakın yani bir toplan Avrupa ülkelerinde Yavuz sen de aynı şekilde F24'teydin Fransız 24'te. Yani artık Erdoğan'ın savaşlarından bahsediliyor. Bir şeylerin programların adı bu. Yani yapılan programlar bu Erdoğan'ın savaşlarından bahsediliyor. Ya böyle bir ülke var mı başka dünyada Allah aşkına yani. Rusya da orada burada savaşıyor ama onun Putin'in savaşlarından bahseden yok. Ya bu algı öyle çok ağır yani. Bu kaldırılabilecek yani bu rejimin bunun altından kalkabilmesi mümkün değil yani.
İçeride de yargı sistemi, adalet sistemi tamamen çıkmış durumda. Şey.
O da savaş, şimdi, o da savaş. İçeride savaş,
konuşmadığımız başka bir gerçeklik var. Yani Arap dünyası yekpare olarak Katar'ı bir kenara koyarsak Türkiye'nin karşısında işte Suudi Arabistan Dünya Ticaret Örgütü müdahale edip ceza yazmasın diye boykot yok diye ama işte Zara bile Made in Turkey kazaklarını Suudi Arabistan'a götürüp mağazalarında satamıyor. O kadar sıkı bir boykot var. Giden mallar konteynerlarda bekletiliyor. Bugün ona Fas'ın eklendiğini öğrendik. Cezayir vesaire gibi ülkeler de katılıyor buna. Yani Türkiye orada pazar kaybediyor. Bugün Wall Street Journal, Financial Times'ın manşeti turizmin önümüzdeki 3-5 yıl boyunca kendine gelemeyeceği, yani turizme dayalı ekonomisi ülkelerin çok ağır sıkıntılar yaşayacağını söylüyor. Ya yani Yunanistan da yaşayacak elbette ama sonuç itibariyle Yunanistan Avrupa Birliği yastığı içinde bir ülke. İşte 32 milyar euro bir destek söz konusu ona. Türkiye geçen seneyi kaybetti. Rakamları yalan olduğu için bu seneyi de kaybedecek. Aşı çıksa bile bir yıl içinde turizmi güvenle... Yani 3-4 senesi turizmden de gidiyor. Arap boykotunu ekle. Avrupa Birliği ile tırmanan gerilim. Yani ekonomisi şu anda nispeten görece iyi olsa bile bu götürülebilir bir durum değil yani. Şeyi biliyoruz ki bankaları mesela kamusu iyi diyor ama bankaları şu anda batık, herkes biliyor. Bankacılık sistemi başta kamu olmak üzere iflas etmiş durumda. Yani şimdi bütçeyi gizlemeye başlıyorlar.
Bir bilgi daha vereyim. Az önce Le Monde gazetesinde okudum. Avrupa Birliği tabii bu Covid kontrolü bağlamında bütün dünya ile ilgili istatistikleri yayınlıyor. Yani en zarar görmüş ülkeler Peru'ymuş mesela, en fazla zarar gören ülke falan. 30 ülke falan var yani, ona göre hareket ediyorlar. Çünkü işte girişleri çıkışları falan ona göre müsaade ediyorlar. Türkiye yok. Türkiye yok. Çünkü istatistiklerine güvenmiyorlar. Ya Türkiye şeydi dışı ya, liste dışı.
Evet. Ya.
Şey işte ilk yurt dışına çıktığımda ben de pasaport iptal falan diye Interpol'e baktığımda bir türlü bulamamıştım Türkiye'yi. Her ülke var. Ben de bilgisayarım bozuk diye kapatıp açıyordum. Meğerse Interpol o dönem Türkiye'yi sistemden çıkartmış. İşte aynı 80 bin pasaportu birden iptal edince böyle saçma şey olur mu diye.
Tabii.
Benzer bir durum bu Covid'de de var yani. İtibarı tabii olmayan bir ülke. Çok acı yani, bir imparatorluk şeyinden, geçmişinden gelen yüzyıllık bir devlet için.
Ve dünya ve gerçeklik algısı da deforme olmuş bir toplum. Yani bu
son konuşuyorduk yani,
sosyal medya, kamusal tartışmaya falan baktığımızda hakikaten insana ya bu hakikaten korkunç bir tımarhaneye dönüştü dedirten bir tartışma, bir üslup, biriyle ilişki kurma biçimi. Bütün bunlar yani geçen gün galiba Cengiz sen dikkatimi çekmiştin değil mi? Bir endeks yayınlandı.
Evet evet, işte dediğim onlar. Meksika, Tayland, Türkiye.
Hakikatle hayal dünyası arasındaki makasın en büyük olduğu ülkeler. Ne bunlar? Şunu bir anlatır mısın?
Tayland, Meksika, Türkiye. İlk üç.
Neyin endeksi bu?
Gerçeklerle hayaller arasındaki makas, işte dediğin gibi. Yani adamın gerçek
zannettiği, yani Türkiye.
Adamın gerçek zannettiğinin gerçekle alakası yok. Mesela Lüksemburg, İsveç falan bunlar aynı. Yani gerçek işte.
Gerçek
yani.
Neyse onu öyle algılıyor zaten.
Evet. Çok vahim ya. Çok
önemli bir gösterge, bir endeks tabii yani. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.
Şimdi Türkiye televizyonlarına arada bakarsanız, tartışma programlarına, Habertürk'tü, CNN'di, çıkan konuşmacılara göre Türkiye Ege'de istediğini alıyor, Azerbaycan'da, Karabağ'da dediğini yaptırıyor, Suriye'de oyun kurucu, Libya'da sahada ve masada. Yani o şeyleri %10 izlese Türkiye'de kalem tutan, şey diyebilir yani, çünkü eğer yabancı dili yoksa ya da dış kaynaklara bakmıyorsa, şimdi işte Spotify'ı bile yasaklama noktasına gelmiş bir ülkede, yakında Google da herhalde bu torbaya girecektir.
Spotify
bilgi
galiba da gerisi yok ortada. Spotify en sonunda razı olmuş bugün. Yani bir şekilde ben açacağım demiş ama yani gerisi öyle kalacak. Twitter mesela yok. Öyle bir şeyin oyunun içine girmeyecek. Onu söylemişler.
Şimdi Kasım ayındaki yani 3 hafta sonra yapılacak seçimlerde Demokratların neredeyse senatoda da çoğunluğu ele alması, 3 ile 4 sayılık bir üst, yani 50'ye 50 ya da 51'e 49'a gelmesi bekleniyor. Yani o teknoloji devlerine daha yakın, özgür fikre, işte Facebook'un denetlenmesini ya da parçalanmasını istiyorlar ama kısıtlanmasını istemiyorlar, ya da Twitter'ın. Ve Twitter'ın demokratlarla arası çok da iyi şu anda. Yani Twitter'a karşı yapacakları bir hamle Türkiye'ye kim bilir nasıl başka türlü yaptırımlar olarak dönecek. Yani bunları bu arada şeyi unuttuk, konuşmadık. Erdoğan'ın o Amerika'dan kaçırılan servetle işler yapan Sezgin Baran Korkmaz mıydı?
Evet.
Bununla çekilmiş fotoğraflarını sildirmesine ne diyorsunuz? Yani dünyada var o fotoğraflar da Türkiye'den sildiriyor. Öyle bir karar çıkartmış mahkemeden.
İşte bu algı, işte bu algı, deminki algı meselesiyle alakalı ya. Aynı şey.
Gerçekten yani, yok edileceğini düşünüyorlar. Tabii. Yani. Ama gitmiyor. Gerçekler tabii. Gitmiyor bir yere yani.
Tabii, olmuyor tabii. Tabii.
Bu algı
tabii.
Meselesiyle vallahi, gördüğüm en komik şey şöyle.
Kendiliğinden gitmiyor.
Cengiz, eğer doğruysa Mavi Vatan'ın arkasındaki beyin olarak bilinen Amiral Cihat Yaycı, Girit ve Rodos halklarının asli olarak Yunan olmadığını iddia ederek Türkiye Yunanistan'la müzakere etmesin demiş. Yani Girit ve Rodos halkı Yunan. Ne, peki nereli bunlar? Nedir bu Girit ve Yunan?
Girit'in ayrı bir şeyi var tabii, milliyeti. Yani Giritliler ayrı bir şey de. Şeye dönersek, bir de Uşi diye bir anlaşma varmış. Geçen akşam da bir emekli general onu söylüyordu gene.
İtalya'yla.
Adalar Uşi anlaşmasına göre adalar bizim, bu Paris anlaşması falan hikaye. Biz o adaları eninde sonunda alacağız diyordu televizyonda resmen, işte doktoralı bir emekli generaldi galiba.
Şimdi yani biz yarı ironi, yarı sarkazm, teşbih falan, bütün bunlarla anlamaya çalışıyoruz tabii Türkiye'nin içine düştüğü durumu, ama yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani bu Bağdat düşmeden son dakikaya kadar savaşı kazanmak üzere olduklarını söyleyen bir enformasyon bakanı vardı Saddam'ın. Hatırlıyor musunuz?
Evet.
Bana hep bu Türkiye bunu hatırlatıyor şu sırada. Yani kazandık, mahvettik falan derken paldır küldür. Rejim çöktüydü bir akşam, bir gece yarısı. Yani herhalde oraya doğru hızla gidiyoruz. Bana öyle geliyor.
Evet. Vakit doluyor galiba Ergun. Toparlayalım. Evet.
Yani
arkadaşlar.
Büyüdüğümüz dostlarımızın, arkadaşlarımızın yaşadığı 80 milyonluk bir ülkenin böylesi bir güruhun eline düşmüş olması, yani İttihat Terakki benzeri bir çete var şu anda. Ve aynı maceracılık, aynı gerçekliklerden kopukluk peşinde toslayacak bir duvar arayan sarhoş şoför gibi, yani Türkiye şu anda dolaşıp duruyor ortalarda. Ve savaşmadan da aslında Türkiye'yi terbiye edebilecek, çok zora düşürebilecek araçlar var elinde. Yani var, Almanya'nın tabii. Çıkışı artık
var, tabii.
Yani mülteci tabii, kozunu önemli. İplemediğini gösteriyor Türkiye'nin. Yani kapıları açarım falan, ya sıkı önlemler alıyorlar Yunan sınırında, ya da sen o hamleyi yaparsan biz de anında gümrük birliğini askıya alacağız gibi bir noktaya gidiyor sanki. Bunlar Türkiye açısından zaten Cengiz'in de vurguladığı gibi ekonomisi uçurumun kenarında, yani dolar olmuş 8 lira, euro 10 liraya gidiyor. Bunun günlük maliyeti devlete inanılmaz. Biz hiç şeye hesaplamıyoruz. Mesela o senin söylediğin raporda ödeme garantili kamu şeyleri, projeleri var mı? Şehir hastaneleri, köprüler, otoyolları üst üste
hayır,
koyduğunda
onlar yok.
Türkiye belki 25 tabii. milyar dolardan fazla bir parayı nakit olarak ödüyor bu şirketlere
tabii.
Hepsi uluslararası tahkimle Londra'ya vesaireye taşınmış şirket bunlar. Yani yarın öbür gün iktidar değişikliği olsa ancak yolsuzluk vesaire batılı ülkelerle anlaşarak belki kurtulunabilecek bir çeşit
kapitülasyon yaratıyor. Büyüğün umumiye o.
Gidişat
yani
öyle.
vahim bir gidişat. Umarız bizi yanıltır ama biz Ahval kurulduğundan beri yazıp söylediğimiz yönde maalesef gidiyor Türkiye.
Maalesef öngörüler tuttu ama yani belki bir kırılma yaşanır, bilmiyorum, göreceğiz. Çok endişe verici, onu paylaşmak lazım.
Yani muhalefet de başta CHP olmak üzere bel kemikli, dik duruşlu bir çizgi izlenmedi. Yani bugünkü Anayasa Mahkemesi kararı bildiğin skandal. Yani Sözcü Gazetesi yazarlarını FETÖ'den mahkum etmek ve İstinat Mahkemesi'nin bunu onaylaması inanılmaz bir şey ama yani kendi milletvekiline, kendi danışmanına sahip çıkamayan bir ana muhalefet partisinin Kürt meselesine, Türkiye demokrasisine sahip çıkabileceğini düşünmek bence gerçeklerden tamamen kopmak demek. Dileriz biz yanılırız. Çok teşekkürler.
İyi akşamlar.
Başka bir şey yoksa noktalayalım.
Peki. Herkese iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.